İmparator Erol Toy, Yaz Yayınları 2008. Bu kitap 384 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 07.12.2010. Okuyan Feryal Çabuk. İmparator Erol Toy. İmparator modası geçmeyen bir egemenlik oyunudur. Çokzade Fehmi, 1920 Ankara'sında çiçeği burnunda bir bakkal olarak oyuna girdiğinde, Türkiye Cumhuriyeti de kuruluş günlerini yaşamaktadır. Roman, bir küçük dükkandan ekonomik politik bir imparatorluğa uzanışın ekseninde, ülke ve toplumun içinde geçtiği grev, yürüyüş ve miting gibi eylemlerin günümüze gelişinin destansı öyküsüdür. Milyonların okuduğu İmparator yıllardır yayınlanmıyordu. Yayın evimiz güncelliğini hiç yitirmeyen bir romanı okurlarına sunmaktan kıvanç duyar. Bakkaldan Çokzade Fehmi'nin olağanüstü serüveni başlıyor. 1. Fehmi, Fehmi oğul, buyur ana. Gece yarıyı geçti, gel yat gayrı. Yatako, varıyorum ana. Başını salladı kadın. Dudaklarında bir kıpırtı belirip gitti. Babası huylu, dedi sessizlikte. Gözlerini bahçeye çevirip dikildi pencere boşluğuna. Yüreğinden yürüyen bir sızı kirpiklerinde kırpış oldu. Daha bir aydınlık görürmüşçesine oğluna baktı. Fehmi bir eliyle erik, kayısı, vişne dallarından sekip domates, biber fidelerinin yeşilinde oynaşan yeri engellemeye çalışırken öteki eliyle işlevini sürdürüyordu. Anasını yanıtladıktan sonra önüne yeni bir bakraç çekti. Pırpırlanan gaz lambasını biraz daha kuytuya aldı. Başını dikerek akşamdan beri yaptıklarına baktı. Yetmez diye söylendi. Yarın Angara'nın pazarı, köylü kenti dolaşacak. Her bir şey hazır olmadı mı rezillik çıkar. Dayımgillerde oyalanıp zaman yitirmeseydim çoktan bitirmiştim işi. Bir gülücük gelip oturdu yüzüne. Çekik gözleri fır fır döndü peynir topaklarının üstünde. Parmakları hızlandı bir iyice. Lamba yeniden pırpırlanınca yelin önüne bir bakraç daha koydu. Sarı ışık hemen altında oturduğu kayısının yeşilini ağdı. Yaprakların arasında daha çiçeğini dökmemiş çağlalar balkıdı bahar bahar. Gülücüğü daha bir arttı Fehmi'nin. İyi akıl ettim bunu. Pazarda 3 kuruşa satılan peynirin okkasını başka türlü 100 paraya nice satardım. Veresiye bile versem almazlar. 20 para büyük para. Anamın aklına uysam çoktan top atardım. Uymuyorum da iyi ediyorum. Yapı gereçleri satarken uydum, az daha evi satıyordum. Bundan sonra bildiğim gibi yapacağım. Kaç zamandır yürütüyorum bu işi. Kimse sezinlemedi. Sezinleyemez de. Gece yarıyı geçiyormuş. Geçsin. Dilerse sabah olsun. Gerekenden fazlasını hazırlamadıkça kirpiğimi kirpiğime vurmam. Kadın iyice işlevine dalan oğlunu uyarmak için yeniden yekindi. Sonra vazgeçti. Biliyordu. Oğlu dediğini yapınca ya kıpırdamaz. Yeniden başını salladı. Ağır ağır doğruldu oturduğu yerden, yer yataklarını düzeltti, duvarın dibine serili olana uzandı. Sabahleyin erken kalkması, ezanla birlikte dükkanın açılmasını sağlamak üzere Fehmi'yi uyarması gerekiyordu. Yatağa uzanıp ince yorganı çenesine değin çektikten sonra mırıldandı. Rabbim, yarın oğlumun yüzünü kara çıkarma. Daha sözcükler dudaklarında dururken düzgün, derin nefesler almaya başladı. Fehmi lambaya yakın tuttuğu peynir topaklarına dikkatle gözden geçiriyordu. Evirip çeviriyor, parmaklarının arasında ustalıkla işleyen cımbızı uzatıp çekiyordu. Peynirin içinde nokta başlı ince ak kurtlar cirit atıyorlardı. Cımbız nokta başlarını kavrayıp çektikçe uzuyor, sonra yakalanmanın acısından kıvranıyorlardı. Fehmi zaman yitirmemek amacıyla hemen yanındaki boş saksının içine atıyordu kurtları. Kurttan arındığına kesinlikle inandığı peynir topağını da tuzlu suyla yarıladığı bakraca bırakıyordu. Son topağı da elinde evirip çevirdikten sonra yerine yerleştirdi. Ayıklayıp yan yana dizdiklerini dükkan kapısının yanına taşıdı. Kurtçuklarla yarılanmış saksıyı helal çukuruna boşaltarak işledikten sonra ellerini yıkadı. Ve az önce anasının yattığı odaya girip ayaklarının ucuna basarak yatağına uzandı. Paşa sararmış parmaklarını sigarasından çekmeden dolaşıyordu. Gözleri ayaklarının ucunda, uykusuzluktan ve yorgunluktan kızarmış damarlarıyla daha bir belirgindi. Arada bir başını kaldırıyor, tarım okulunun çalışma odası haline getirilmiş müdürlük bürosunun köşelerine bakıyor, sonra elleri göbeklerin üstünde bekleşenleri aldırmaksızın dolaşmasını sürdürüyordu. Ankara müftüsü Rıfat Efendi, paşanın her dolaşımında kendi saygınlığında bekleyen Kınacızade Şakir Bey ile Baharatçızade Hasip Bey'i süzüyor. ve her ikisi de burunlarını kıvırıp alınlarını karıştırarak olumsuzluğu belirliyorlardı. Baharatçızade bir ara yutkunup ağzını açtı. Müftü ve Kınacızade'nin sorgulu gözlerle bakmasına kalmadan paşanın önüne dikildi. Yutkunup midesinde bozmak istedi aklındakini. Ama paşa duruşuyla diretti. Sonunda belli belirsiz bir soluk çıktı Hasip Bey'in ağzından. Paşam! Dikilmekte olan paşa bir umudun kulpuna yapışır gibi gülen gözlerle kışkırttı Baharatçızade'yi. Aklınıza bir şey mi geldi? Hasip Bey yeniden yutkundu. Söyleyeceklerine kendisine inanmazmış gibi sözcüklerden önce kollarını omuzlarını oynatarak döktü aklındakini. İzniniz olursa bir şey sunmak diliyorum. Buyur Hasip Bey, buyur. Benim bir yeğenim var paşam. Sözcüklerin arasını açarak yeniden yutkundu Hasip Bey. Son anda söyleyeceğinden yeniden vazgeçti. Sessizlik elle tutulacak ölçüde ağırlaşırken paşanın soğuk sesi yırtıverdi suskuyu. Ya! Hasip tümden yuttu söyleyeceklerini. O yuttu ya Kınacızade canlanıvermişti. Daha yağının titreşimleri sürerken söze girdi. Pek açık göz bir delikanlıdır efendim. Bir ara yapı gereçleri ticareti yapmıştı. Şimdi yapmıyor mu? Yeni bir suskuya gerek kalmadı artık. Baharatçızade'nin dili çözülmüştü. Kârını az bulduğundan bıraktı efendim. Şimdi bakkallık yapıyor. Buyursanız bir kez de ona anlatalım derdimizi. Belki bir merhem bulur. Paşa umutsuzluğunu sürdürerek başını salladı. Denize düşen yılana sarılır. Başvurun, hemen başvurun. Paşa yeni bir sigara yakarken üçü birden kapıya yöneldiler. Daha okulu arkada bırakmışlardı ki müftü ikircilikle durdu. Bulabilir mi aradığımızı? Hasip başını salladı. Şimdiye kadar kimse bulamadı. Eğer o da bulamazsa tümden umudu kesmek gerek. Yeğenine pek güveniyorsun gibime gelir Hasip Bey. Kınacızade tartışmayı bitiriverdi. Güven sorunu değil bu müftü efendi. Zorunluluk. Başvurmadığımız yer, uğramadığımız kapı kalmadı. Eski tanıdıklardan bir şeyler yapabilecek bir o var. Eğer bir bulsun, istediğimizi bir bulsun diye üsteledi müftü. Hem dilediği yerden para verip hem de ceddine 3 Yasin okumazsam ne olayım? Bu onur sorunu müftü bey. Bir kez paşaya utanmaktan kurtulalım sana bırakmayız ödemeyi diye sürdürdü sözünü Şakir Bey. Yeter ki sabah akşam katına varıp bulamadık diyeceğimizde bulduk paşam buyruğunuzdadır diyebilelim. Müftü Baharatçızade'nin omzunu okşadı. Oyalanma Hasip Bey var git bir an önce konuş. Kaçı olursa olsun yeter ki istediğimizi bulsun. Hasip altın kösteğini gıcırdatarak saatini çıkardı. Çoğu sönmeye yüz tutmuş fenerlerin kararttığı sokaklara baktı istasyon alanının ortasında. Sabahleyin erkenden varır söylerim tasalanmayın dedi. Hasip sabahın alacasında damladı dükkana. Fehmi gözlerini ovuşturarak terazisini parlatıyordu. Hasip yeğenini köşeye çekip biraz fısıldaştı. Sonra cebinden bir tomar para çıkararak göreyim seni beni utandırma dedi. Fehmi çipil gözlerini döndürerek tasalanma dayı var git istediklerin akşama hazır olduğunu ilet. Akşama mı? Bu akşama mı? Evet bu akşama. Etme Fehmi ben bunu diyecek olursam tefe korçalarlar sonra beni. Olmayacak işi olur dedim mi ben hiç dayı? Demedin ya bu başka. Nesi başkaymış? Askeri, sivili, eşrafı, avamı uğraşıyor bunca zamandır. Hiçbiri bulamadı. Ben bulurum. Margit ilet dediğimi. Ben yine akşamı bekleyeyim ha yeğen. Sen bilirsin belki akşamı bile bulmaz. Göreyim seni. Göreyim ki becerdin mi gayrı benden aferini kurtardın. Fehmi hemen eğilip öptü dayısının elini. Dükkanın arka kapısını açarak anasına seslendi o çıkar çıkmaz. Ana gel biraz oturuver dedi. Kadın başörtüsünün çenesinin çevresinde düğümleyerek söylene söylene girdi dükkana. Terazinin arkasına para çekmecesinin yanına kösüldü. Yanık yüzünü sokağa paylaşma kavgasındaki satıcılara çevirerek ben baş edebilir miyim diye sordu. Baş edersin. Ya edemezsem? Kapat dükkanı ana. Allah korusun neden? Daha büyük iş aldım da ondan. Peki oyalanma hadi. Dükkandan fişek gibi çıkarak kale yokuşuna sardı. Anası bir pazarcılara baktı, bir Yiğitenoğlu'nun dükkanındaki boşluğuna. Sonra o dönünceye kimsenin gelmemesini dileyerek duaya çöktü. Fehmi kaleyi arkadan dolanarak Hacettepe aralığına yöneldi. Ahşap kapıların bel vermiş gölgelerinden sekerek küçük bir alana çıktı. Ellerin damlarına göz gezdirip gırtlağını temizledikten sonra ellerini ağzının kenarında borulaştırarak var gücüyle bağırmaya başladı. Duyduk duymadık demeyin. Sağlam kiremitin tanesine 20 para veriyorum. Eski yeni ayırmak yok. Yeter ki sağlam olsun. Tepeliler ilkin alay edildiği kanısıyla aldırmadılar. Fehmi duraksamasız bağırıyordu. Çocuklar toplandı çevresine. Kadınlar ak kara yeldirmelerini düğümleyerek kafeslerden başlarını uzattılar. Tek tük yaşlılar belirdi sonra. Çekingen çekingen sokuldular. Dişsiz ağzında süpürge çöpü çeveleyen biri yan verdi gölgeye sığınarak. Delikanlı, tıbarhanede hanay mı kuruyorsun diye sormadan edemedi. Yok emmi, hanayı başkası kuruyormuş da kiremidi bize kalmış. Verirsen tavanındakileri sağlamının tekine 20 para alırsın. Bizim tavan ne olacak? Bahar geldi bahar, havada yağmur da yok. Bir ay sonra çiftini bir paradan alır yenilersin, fena mı? Ya aktarma masrafı? Tekine 20 para veriyorum, dilersen. Alay sandıkları işin gerçeğe dönüşmesi ilkin şaşırttı mahalleliyi. Ardından sokağın ortasındaki yıkıldı yıkılacak evinden çıkan yaşlı kadın ilk atağı yaptı. Beri bak yiğit, çık benim tavandakileri indir. Fehmi bir kadına baktı bir eve, kasıldı hemen. Onun kasıldığını gören süpürge çöplü ihtiyar kadına göz attı. İyi olacak, hastanın doktora ayağına gelirmiş Hanife bacı. Danayı satmaktan kurtuldun desene. Kadın ses çıkarmadan yaklaştı Fehmi'ye. Hadi sene ey oğul, indirsene benim damdakileri. Herkes kendi indirecek, ben sağlamlığına bakacağım teyze, dedi Fehmi. Bu başımda ben indiremem ki, yanıtını alınca da kusura alma. İndiren alır parayı, ben aktarmacı değil alıcıyım. Yaşlı kadın iki yanına baktı. Mahallenin ele gelecek çocuklarından ikisini yakalayarak yakardı. Hadi koçlarım, siz bari indirin damdaki kiremitleri. Çocuklar ikiletmeyip sıçradılar dama. Hemen ardından tüm mahallenin damlara tırmandığı görüldü. Kımıl kımıl kaynaştı tepe mahallesi. Damlardan kiremitler sayrıldı. İki saat kadar sövgüler övgülere karıştı ve Fehmi ard ardına sıraladığı kanılara sayıp sayıp yığdı kiremitleri. Yeterince aldığı kanısına varır varmaz da daha indirenleri aldırmaksızın kanı kervanının başına geçti. Mahalleli eteğinden tutup önünü kesmeye çalışıyordu. Fehmi, erken davransaydınız, aklınız başınıza yeni mi geldi diye azarlıyordu üstelik. Hacı Bayram alanına dek ardından gelenler oldu. Var sesiyle ağız dolusu sövenler bulundu, aldırmadı Fehmi. Kanılara istasyon caddesini göstererek yokuştan aşağı inmeye başladı. Hasip ile Şakir yan yana durmuşlar, önlerinde Rıfat Efendi gözlerini taşan alanına dikerek bir belirti bekliyorlar. Hasip'in tüm diretmelerine karşın öteki ikisi paşaya çıkıp kiremitlerin bulunacağını bir türlü söyleyemediler. Ola ki bir aksilik çıkar, yeni bir utancın ezikliğine düşeriz kaygısından beklemeyi yeğlediler. Rıfat Efendi umutsuzluğun verdiği bir alaycılıkta çekiştiriyor Hasip'i. Beri bak Hasip Bey, senin yeğen bir günde bunca kiremit doğuracak mı? Bulurum dedi Müfit Efendi, dediyse bulur. Şakir Bey de umutlu. Akşama demiş ya efendim diye söze girdi Şakir. Akşama çok var daha. Sakın bu kopuk paraları alıp kendisi bir dam kurmasın. Hasip ayıplayan gözlerle baktı müftiye. Öyle şey olmaz. Yeğenim dedimse has bir yeğenim. Kız kardeşimin oğlu. Peki peki ya paşaya söyleseydik? Beni dinlemediniz müftü efendi. Dinleseniz söylememiz gerekliydi. Pek güveniyorsun. Şakir yeniden destekledi Hasip'i. Güvenilir delikanlıdır. İşi becerse şimdiye bir haber uçurması gerekmez miydi diye kuşkuyu konuşturdu müftü. Bence bu işin aramızda kalması iyi oldu. Unutalım gitsin. Daha sözünü bitirmemişti ki Şakir Hasip'in kolunu tuttu. Hasip kanı kervanının önünde alay sancakları gibi yürüyen yeğenini görünce takıldı müftüye. Kiremitler geliyor efendi hazretleri, neyi unutacaksın? Rıfat efendi inanmaz gözlerle baktı istasyon caddesinin başına. Doğruydu söylenenler. Güleç bir yüzle başını çevirdi. Bre aman, söyleyelim paşaya, ödüllendirsin bu delikanlıyı. Daha onlar dönmeden gözcüler haberi iletmiş, paşa sevinçle ceketinin düğmelerini iliklemeden aşağı inmişti. Tümü birlikte öğretmen okulu olarak başlanan ve 3 gün sonra ülkenin kalbi haline gelecek yarım yapının önüne koşuştular. Kanı alayı durduğunda onlar da nefes nefese yetişmişlerdi. Paşa kanılardaki alacalı kiremitlere bakarak gülümsedi. Aferin delikanlı. bizi tavansız bir meclis açmaktan kurtardın, teşekkür ederiz. Dedikten sonra çevresindekilere, bu çocuğa dikkat edin diye buyurdu. Fehmi yetişip elini öptü paşanın. Yol boyu belleğinde evirip çevirdiği sözcükleri kekeledi. Siz buyurmuşsunuz paşam, bize yapmak düşer. Paşa sevecen bakışlarıyla bir kez daha okşadı Fehmi'yi. Kanılardaki kiremitlerin indirilişine göz atarak binaya girdi. Rıfat Efendi bir eliyle sakalını sıvazlarken ötekiyle sırtını yepeşledi Fehmi'nin. Ben hiç ummadım bu işi becereceğini. Aferin derim sana. Aferin derim ki. Şakir altın dişlerini belirterek güldü. Müftü Efendi'yi inandırınca ya sen geldin Fehmi Efendi oğlum. Bak unutmadan söyleyeyim. Dayının ve benim yüzümüzü ak çıkardığın için ceddinin ruhuna da 3 Yasin kurtardın. Ben söz verdim mi yaparım dedi Müftü. Yasinleri yarın sabah gitti belleğin. Sonra Fehmi'ye döndü. Nasıl becerdin bu işi? Fehmi ilkin büyüklerinden övgü almanın utancıymışçasına papuçlarının burnuna baktı. Ağır ağır kaldırdı kafasını. Dayısını Şakir'i süzerek yanıtladı soruyu. Kiremidin tanesine 40 para veriyorum deyince herkes damını aşağıya indirdi. Müftü ilkin bir irkildi, sonra gözlerini kırpıştırdı. Akıl derim buna. Akıl derim ki cinin aklına gelse şeytanı çarpardı. Aferin oğlum, başka türlü mümkünü yok bulunmazdı. Elini uzattı Fehmi'ye. Öptürdükten sonra paranı hemen verelim aslanım, karını kendin hesapla dedi. Birinci ayrımın sonu, sayfa 16.